Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Eski başbakan olup şu anda muhalefette duran çok önemli bir aktör var. Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu Pelikan çetesinin muhtırasıyla başbakanlığa hesapsız bir şekilde, hiç gündemde olmayan bir şekilde veda etmek zorunda kaldı. Ve ara sıra çıkıp bazı şeyler fısıldıyor. Bir takım özel bilgiler veriyor. Verdiği bu özel bilgilerin bir çerçevesi var. Şikayet ettiği en önemli şey Pelikan çetesinin onu başbakanlıktan eden açıklaması ve onun arkasında duran Erdoğan. Geçen hafta da yine konuştu ve yine bu çerçevede bize bazı şeyler fısıldadı. Bence Davutoğlu çok daha fazlasını yapabilir. Davutoğlu'nun Türkiye'ye konuşma borcu var. Zira o kritik dönemlerde çok önemli kararların alındığı, hatta hesapların, planların yapıldığı dönemlerde Davutoğlu ya mutfaktaydı ya da mutfağa çok yakın bir yerdeydi. Olup biten her şeyi biliyordu ve kendi koltuğundan Pelikan çetesinin açıklamasıyla birlikte kendi koltuğuna yapılan saldırıların dışına çıkıp Türkiye'yi rahatlatabilecek bu suç şebekesinin, bu beşli çetenin tüm ihaleleri alan, 28 kere vergi affına ile ödüllendirilen ve diğer tarafta da siyasi hadiseleri bir şekilde planlayan içeride bir yapı var. Bu yapı hakkında Davutoğlu'nun bize fısıldaması gereken, daha net konuşalım, çıkıp dobra dobra konuşması gereken bazı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Örneğin 7 Haziran seçimlerinde AKP iktidarı kaybettikten sonra, bir koalisyona muhtaç olduktan sonra ve bir taraftan Davutoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurup Türkiye'yi normalleştirmenin hesaplarını yaparken Erdoğan yumruğunu masaya vurdu, MHP ile anlaştı, seçimleri tekrarlama kararı aldı. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye'de bazı hadiseler vuku buldu. İnsanları koalisyon opsiyonlarından ürkütecek, istikrarsızlığı gösterecek, onları sokağa çıkmaya endişelendirecek şeyler oldu. Gar katliamı oldu. Barış yürüyüşü yapan insanlar bombalı saldırıya uğradılar, havaya uçtular, paramparça oldular. Suruç katliamı oldu. Dikkat ederseniz hepsi Kürt sorunu üstünden güvenlik endişesini pompalayan ve insanları istikrar olsun, tekrar koalisyonlara muhtaç olmayalım, 90'lı yıllara dönmeyelim hamleleriydi. Ve 1 Kasım'da AKP bu istikrar oylarını alarak iktidara tek başına gelince her şey normalleşti. Bombalar sustu ve tek başına, tek parti iktidarını devam ettirmeye çalıştı. Bunun da vuku bulmayacağını, bunun da yeterli olmayacağını görünce referandumla birlikte başkanlık sistemine geçti. MHP ve ulusalcılarla devlet içinde bir konsensüs, bir uzlaşma yapmış oldu. Tam da burada Davutoğlu sahneye çıkıyor ve diyor ki içeride bu adamlara mahkum olan Erdoğan dışarıda da küresel suçlara bulaşmasından dolayı, Reza Zarrab davasından dolayı, mal varlığından dolayı küresel başkentlere, çok önemli başkentlere de mahkum olmuş, esir düşmüş durumda. Dolaylı olarak bize şunu söylemeye çalışıyor. Türkiye'nin çok büyük bir güvenlik sorunu var. Bu Erdoğan ve ailesinin işlediği suçlar, Erdoğan ve ailesinin mal varlığı. Örnekler de veriyor. Karar Gazetesi'ne verdiği demeçte. Ben diyor Reza Zarrab'ı Türkiye'de yargılayalım. Amerika'ya göndermeyelim dedim. Demek ki burada Amerika'nın bir baskısı var. Baskı yapmış. Hangi dosyaları gösterdilerse netice almışlar. Ve Reza Zarrab'ı Erdoğan'ın himayesinde ve gözetiminde kaçarak değil Amerika'ya transfer etmişler. Ben dedim ki diyor Reza'yı burada yargılayalım. Bu bilgiler başka başkentlerin eline geçmesin. Bu bilgiler üstünden bizim karar alma mekanizmamızı esir alabilirler. Bunun için de diyor başbakanlık koltuğundan oldu. Bakın bu bilgi başlı başına normal bir demokraside 40 tane hükümeti devirir. Türkiye'de gündem bile olmuyor. Manşet bile olmuyor. Kutu bile olmuyor. Türkiye bu gerçekleri görmezden gelerek, yani AKP ve sarayın ve Erdoğan'ın hukuka dönmesinin ve küresel ölçekte uluslararası ilişkilerde normal bir aktör, özgür bir aktör olmasının imkansız olduğunu göremiyor ya da görmezden geliyor. Devam ediyor, diyor ki, Rahip Brunson örneğini veriyor. Erdoğan'ın bu can bedendeyken onu serbest bırakmayacağız dediği adamı mal varlığını araştırırız gündemi kongreye geldiği dakikada ertesi gün alelacele Rahip Brunson'un serbest bırakıldığı örneğini veriyor. Ya da Trump Erdoğan'a aptal olma dedikten sonra Erdoğan hiçbir tepki veremediğini, Amerika Birleşik Devletleri de daha fazla netice almak için tepki vermediğini görünce bu mektubu basına sızdırıyor. Erdoğan'dan yine ses çıkmıyor. Hangi Erdoğan'dan? Bir tweet yüzünden insanların hayatını karartan, bağıran, gürleyen, zavallı akademisyenleri, gazetecileri, aydınları ya da normal vatandaşı tutuklatan, tehdit eden Erdoğan, kendisine aptal diyen Amerika Birleşik Devletleri ya da aptal olma diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı nezakete bile davet edemiyor. Davutoğlu'nun bize anlatmaya çalıştığı şey bu tablodan çok daha vahim. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, küresel ölçekte, global ölçekte önemli kararlar alan ve dünya politikalarını şekillendiren tüm aktörlerin elinde az ya da çok Erdoğan, ailesi ya da çevresindekilerle alakalı bilgiler olduğunu iddia ediyor. Yani karşımızda esir alınmış bir adam var. Hem içeride MHP ve ulusalcılara mahkum olan hem de dışarıda küresel güçlere mahkum olmuş, hareket etme ihtimali olmayan, ülke için büyük bir güvenlik sorunu olan bir aktör olduğunu bize fısıldıyor. Ama tüm bunları kendini başbakanlıktan eden o süreci anlatarak izah etmeye çalışıyor. Bence Davutoğlu çok daha fazlasını biliyor. Çok daha fazla örnek verebilir. Örneğin Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanırken içeride bunların hepsi montaj ve uydurma denilen delillerin bir kısmı gündeme gelmesine rağmen AKP'nin tuttuğu avukat o delillerin tetkikini istememişti. O delilleri gerçek olarak kabul edip yargılamayı, bunları görmezden gelerek yargılamaya devam edilmesini sağlamıştı. 30'lu yaşlarda İranlı bir delikanlı AKP'nin politbürosunun içine girmiş, Türk milletinin cebine girmesi gereken ambargadan dolayı barter sistemiyle ticaret yapılarak Türk milletinin cebine girmesi gereken parayı altın ticareti yaparmış gibi İran'a iade etmiş ve aradan aldığı rüşvetin bir kısmını içerideki aktörlere dağıtmış. Ve bu veri, bu bilgi üstünden Türkiye'deki sistem altüst olmuş, Avrupa Birliği istikametinde gitmeye çalışan bir iktidar yolsuzlukları ortaya çıkınca basit bir Orta Doğu despot tek adam rejimi kurmak zorunda kalmış. Bu film nereye kadar devam eder? Bu ne kadar sürdürülebilir? Eğer gerçekten iddia ettikleri gibi petrol ve doğalgaz hatta altın bulurlarsa bu rejimi finanse edip halkı ikna edebilirler. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Muhafazakar seçmen, demokrasi, özgürlükler ya da liberal değerlere inanan bir kitle değil. Ekonomiye bakıyorlar ama ekonomideki gidişat da hiç iyi değil. Şimdi karşımızda yepyeni bir Erdoğan var. Çıktı bu hafta tekrarladı. Dedi ki 2021 yılı demokrasi, özgürlükler, reform yılı olacak. Avrupa Birliği olmaksızın yaşayamayız. Tüm bunları tekrar masaya getireceğiz ve reform yapacağız. Davutoğlu da bize şunu fısıldıyor. Bu adamların hukuka dönme ihtimali yok. Bu adamların demokrasiye dönme ihtimali yok. Bu adamların reform yapma ihtimali de yok. Bu adamlar daha dün idam cezasını geri getirmeliyiz, meclis gereğini yapmalı diyerek kılıcını çekip sallayan, Batı ile ilişkileri kopartmak için Ayasofya'dan kılıç çekip hutbe okutan ve içeriye kapandıkça Rusya ve Çin eksenine bağlı kaldıkça fakirleşen ama yerli ve milli, milliyetçi, şövenist, faşist söylemler üstünden, neo-Osmanlıcı söylemler üstünden kitleleri kendine bağlayabilen bir yapı vardı. Ekonomik çatırdamayı durduramadıkları için, sistemi daha fazla yönetemeyeceklerini gördükleri için önce damadı görevden aldılar. Şimdi tekrar Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidar değiştiği için Biden'la birlikte tekrar ilişki kurup ucuz kredi bulup yolumuza devam edebilir miyiz? Yine tekrar Rusya'yı, Çin'i, içerideki ulusalcı ve milliyetçileri aynı anda mutlu edip tatmin edip iktidarımıza devam edebilir miyiz sorusunu kendi kendilerine sorarken Davutoğlu da bize bir şey fısıldıyor. Yapamazsınız. Elimizde çok fazla veri var. Bunun devam etme şansı yok. Bence Ahmet Davutoğlu'nun bu ülkeye çok önemli bir borcu var. Çıkıp konuşmalı, bildiklerini anlatmalı, eteklerindeki taşı meydana dökmeli. Zira daha önce bunu cesurca yapmaya çalışan insanlar bugün hapisteler. Daha önce Türkiye'deki karanlık noktaları aydınlatıp ülkenin gidişatının hiç de iyi bir istikamette olmadığını gören aydınlar, gazeteciler, hatta akademisyenler bunun için büyük bedeller ödediler. Davutoğlu sadece kendi koltuğunun nasıl çalındığını anlatarak fazla mesafe alamaz. Davutoğlu'nun bu ülkeye çok önemli bir borcu var ve vakit geçmeden bu borcu ödemek zorunda. Bu hafta sizlere Davutoğlu'nun Karar Gazetesi'ne verdiği mülakat üstünden Türkiye'deki önemli karar alıcıların mal varlıkları ve küresel suçlara bulaştıkları küresel suçlar üstünden nasıl esir alındıklarını anlatmaya çalıştım. Tamamen Davutoğlu'nun ortaya koyduğu donelerle bunları izah etmeye çalıştım. Ümit ediyorum önümüzdeki haftalarda Davutoğlu birazcık daha fazla cesaret gösterir ve hepimizin, daha doğrusu kitlelerin gözünü birazcık daha açacak ve olayları çok daha normal ve sağlıklı bir şekilde yorumlayacak bilgileri bizlere aktarır. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek vermeye devam edebilirsiniz.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.